ekmek olur alın teri.
Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyenler. 2014'te başlayan programımız Ekmek Olur Alın Teri 2015'te de her çarşamba 16'da sizlerle beraber olacak. İşte bu sene 2015'in de ilk programında karşınızdayız değerli dinleyenler. Programımıza Gülşen Ayvaz hazırlıyor. Teknik yönetimde Salih Pekşen ve program spikeriniz ben Burcu Aydemir. Sizlerle beraber olacağız önümüzdeki saat boyunca. Sizler de bizlere ulaşabiliyorsunuz. Bugün asgari ücreti konuşacağız. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve 463 34 21. Program danışmanımız Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden Okan Güray Bülbül ve Dünya Gazetesi Haber Müdürü Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe bizlerle beraber. Hoş geldiniz efendim.
Merhabalar. Hoş bulduk.
İlerleyen dakikalarda programımızın sonlarına doğru da Almanya Türk Toplumu Eş Başkanı ve eski sendikacı Safter Çınar bizlerle beraber olacak. Bir telefon bağlantımız olacak. Evet, bugün asgari ücreti konuşacağız. 2015 yılı asgari ücreti açıklandı. 2015 yılı yeni asgari ücret birinci dönemde brüt 1.201.050 TL ve net olarak 949 TL olacak. İkinci dönemde ise brüt olarak 1.273 TL,50 TL ve net olarak da 1.054 TL olarak belirlendi. Öncelikle şunu sormak lazım aslında. Asgari ücret için bu yeterli midir? Asgari ücretle geçinenler için temel ihtiyaçları karşılamak için bu ücretler yeterli midir Sayın Gökçe?
Kuşkusuz yeterli değil. Bunu zaten sadece biz söylemiyoruz veya olayın tarafları ücretli kesimi temsilen sendikacıların yaptıkları asgari ücret tespit komisyonundaki temsilen katılan sendikacıları da zaten çeşitli hesaplamaları var. Hani onlara dersiniz ki yani çıkar grubu olduğu için hani yüksek rakam belirleyebilir doğal olarak diyebilirsiniz. İşte Türk İş'in veya diğer sendikaların yaptıkları çalışmalar var ki bunlar işte 1500 lira 1400 liradan başlayıp 4000 liraya kadar hani bir ailenin geçinmesi için asgari yeterli olan gelir tespiti belirlenmiş.
Evet değil mi? 4 çocuklu bir aile evet. 4 milyar civarındaydı.
4 bin küsur.
Lira civarındaydı evet.
Ama aynı zamanda devletin bir kurumu Türkiye İstatistik Kurumu'nun da belirlediği ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na her yıl aslında sunduğu bir çalışma var ki bu da tam küsuratı hatırlamamakla birlikte 1444 lira civarında bir rakam. Yani 1444 lira TÜİK demiş ki hani bir ailenin geçinmesi için asgari gerekli olan ücret budur. Fakat öbür tarafa baktığımızda daha farklı koşullar söz konusu belirlenirken diyelim siyasi çekinceler var vesaire. Evet. Ama nihayetinde sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi 949 lira gibi bir rakama yükseltildi. 891 liraydı bir önceki net asgari ücret. Teknik takım şeyler var işte 16 yaş küçük büyük ayrımı geçen yılda itibaren kaldırılmıştı. Bu yılın tamamında baktığımızda %12 civarında 12.808 civarında bir kümülatif artış söz konusu olacak. Şimdi açıkçası beklentilerin çok üzerinde bir hocam ne der bilmiyorum ama bir artış söz konusu oldu. Çünkü hükümet orta vadeli programda asgari ücreti 2015'in birinci yarı yılı için %3, ikinci yarı yılı için de %3 olarak belirlemişti. Ve totalde %6 küsürlük bir artış öngörülüyordu. Bunun tam iki katı bir artış gerçekleştirildi. Hani toplamda baksanız yani öngörülen rakamın iki katı olmasına rağmen artış oranı yeterli mi? Hayır. 949 lira oldu nihayetinde. Bir de psikolojik sınır olan 1000 liraya yükseltildi. Temmuz'dan itibaren 2015 yılı. Şimdi bu tabii ki tek başına yeterli bir şey değil. Şimdi buna her kesim de tepki gösterdi. Şimdi çalışanlar dedi ki bu rakam zaten yeterli değil. Ama bana göre daha dikkat çekici tepki işveren kesimi, işveren adına asgari ücret tespit komisyonuna katılan temsilci söyledi. Hatta ben bunu bir tehdit olarak da algıladım. Hani şöyle tehdit olarak algıladım.
Tırnak içerisinde bir tehdit diyelim.
Evet, yani tabii şöyle başladı konuşmasına. Amerika'dan Japonya'ya kadar tüm dünyada bir kriz var.
Evet.
Türkiye'de bu krizden öyle ya da böyle etkileniyor. Biz işverenler olarak planlarımızı işte belirli bir orana göre yapmıştık. Yani %4,5'a kadar razıydık. Hükümet %3 demesine rağmen. Ama masada bir baktık ki %6 oldu. Dolayısıyla bu bizi çok şaşırttı. Bizden bir yandan yeni işçi alınması beklenirken, hani bırakın yeni işçi almayı, mevcut çalışanlarımız dahi bu rakamlarla zor koruruz diye bir ifadesi bulundu işveren temsilcisinin. Dediğim gibi hani bu tırnak içerisinde ben de bunu...
Peki somut olarak artış ne kadara tekabül ediyor?
Yani açıkçası Türkiye'de Cem hocamızın yazısına göre, Cem Kılıç'ın yazısına göre her çalışana ücretli gelir elde eden herkesin iki kişiden birisi asgari ücretli.
Çok yüksek bir rakam aslında bu.
Bakanlık işte şey diye gösteriyor bunu, 5 milyon civarında kişi etkileniyor diyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu asgari ücretten.
Evet.
Ama tabii ki sadece bu kişilere verilen ücretler değil, kağıt üzerinde kalan bir rakam aslında. Bu bir gösterge niteliğinde bir şey. Hani çok sayıda insan var bu ücreti alan. Ama bunun dışında işte kayıt dışılık da söz konusu. Yani Hüseyin Gökçe diyelim bana kurumum işte asgari ücretten gösteriyor diyelim. 949 lira veriyor.
Evet.
Ya da kağıt üzerinde bankaya yatan 949 lira ama açıktan da zarf içerisinde örneğin 2500 lira veriyor, 2000 lira veriyor. Bunlar biraz daha işte kayıt dışılıkla ilgili. Ama tam tersi de söz konusu. Yani 949 lira hatta bir önceki haliyle 891 lira bankaya yatırıp da işçinin elinden bankamatik kartını alıp o paradan işte 100 lira 200 lira çekip de onun
maalesef böyle şeylere maalesef, evet,
600 lirasını işçiye maalesef veren işverenler de var ki bunu ben söylemiyorum. Yani biliyoruz ama aynı zamanda bunu siyasiler de, bakanlar da ifade ediyor. Ben biraz fazla konuşayım ama bir cümle daha ifade edeceğim. Bu niye yüksek belirlendi? Bizim tahminimiz hani genel olarak 2015 yılı bir seçim yılı ve seçim dönemlerinde ücretler biraz daha relax davranılıyor, ücretler belirlenirken. Ama bunu mesela biz geçen hafta röportaj yaptığımızda Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz'a sorduk. Hani seçim sebebiyle mi bu artış söz konusu oldu dedi. Onun verdiği cevap ilginçti. Tabii kendi teknokrat kökenli olmasından dolayı biraz daha hesap yaparak şöyle söyledi. Türkiye'de asgari ücret en çok harcamaya meyilli kesim asgari ücretli kesimidir. Dolayısıyla bunların eline ne kadar çok para geçerse o kadar çok harcama olur ve hayat biraz daha ekonomi canlanır. Artı devletin prim gelirleri de artar şeklinde bir açıklaması oldu bu artış oranının yüksekliğine yönelik olarak.
Evet, Bakan Çelik'in bir açıklaması olmuştu. 12 senedir ilk kez bu kadar yüksek asgari ücretler diye. Gerçekten böyle mi ve işverenleri de zorlayacak bir rakam mıdır? Siz ne düşünüyorsunuz Sayın Bülbül?
Şimdi öncelikle şunu ifade edelim. Faruk Çelik'in söylediği doğru. Sayın Bakanım, son 12 yılın en yüksek artışı asgari ücrette. Fakat aslında belki şunu değinmek lazım. Asgari ücret neden önemli? Yani bir ülkede neden bu kadar çok asgari ücret konuşuluyor? Çünkü asgari ücretin manası şu. Türkiye'de 2015 yılının ilk 6 ayında belirlenen asgari ücretten daha düşük hiç kimse çalıştırılamayacak. 16 yaş ayrımı da kalktığı için dolayısıyla yaş sınırı olmaksızın hiçbir kişi bu rakamın altında 2015 yılının ilk 6 ayında çalıştırılamayacak. Aslında asgari ücret sadece bir sınır ücrettir. Minimum ücrettir. Bunun üstünde kazanıp çalışmalar mümkündür. Fakat asgari ücreti bu kadar önemli kılan şey, Hüseyin Bey'in de söylediği, biz OECD ülkeleri içerisinde Türkiye olarak çalışanların asgari ücretle çalışma oranı açısından en yüksek ülkeyiz. %43, yani neredeyse çalışan her iki kişiden birisi asgari ücretle çalışıyor. Mesela İspanya'da sadece %1, Bulgaristan'da %3, Slovenya'da %18, Lüksemburg'da %11. Bu ne demek? Çalışanların Lüksemburg'da yalnızca %10'u asgari ücretle çalışıyor. Böyle olsaydı, Türkiye'de de bu geçerli olsaydı bu tartışmalar bu şiddetli olmazdı. Çünkü maalesef bizim ülkemizde bahsedilen iki neden dolayısıyla. Birincisi, kayıt içinde kayıt dışılık olarak ifade ettiğimiz, aslında daha fazla ücret almasına rağmen SGK'ya asgari ücret üzerinden bildirilen kişilerin çokluğu ve diğer yandan da istihdam yaratmakta zorlanan bir ülke olduğumuz için, minimum ücretlerle işçi çalıştırma çok yaygın olduğu için bu sayı çok yüksek.
Bu bahsettiğimiz ülkelerde, örneğin Bulgaristan'da durum farklı mıdır? Hani şöyle bir bakınca, bilgi sahibi olmadan, Bulgaristan'da da yakın sonuçlar varmış gibi geliyor.
Bekliyorsunuz ama pek öyle değil. Maalesef şunu bir ifade etmek lazım. Biz satın alma gücü paritesine göre OECD'nin yaptığı kriterler doğrultusunda asgari ücret konusunda yalnızca 5 Avrupa Birliği üyesi ülkeden daha iyi konumdayız. Bunlar Bulgaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya. Burada rakamlar var ama bu rakamları zikretmeyeyim. Çünkü bunlar euro üzerinden ve satın alma gücü paritesine göre hesaplanmış, evet, rakamlar. Evet. Yani Türkiye için 391.45 euro rakamı var. Bunu çarptığınız zaman mevcut asgari ücrete gelmez. Bunun gelmemesinin sebebi satın alma gücüne endekslenmesidir. Bulgaristan'da 173 euro gibi bir rakam söz konusu. Lüksemburg'da 1921 euro gibi bir rakam var. Bu rakamlar söylediğimiz gibi satın alma gücü paritesine göre hesaplanır. Yani asgari ücretin piyasadaki satın alma gücüne göre hesaplanır. Reel rakam üzerinden, nominal rakam üzerinden hesaplanmaz. Bu açıdan farklıdır. Ama aslında bu ülkelerle bizim karşılaştırmamızın da çok mümkün olmadığı görüşündeyim ben. Çünkü Bulgaristan'da, Romanya'da, Çek Cumhuriyeti'nde hala demir perde ülkelerinin alışkanlıkları var. Yani işte çok temel bazı hizmetler ücretsiz. Doğalgaz gibi, elektrik gibi hizmetler. Böyle olunca asgari ücretin satın alma gücü düşük olmasına rağmen oradaki asgari ücretle çalışan bir kişinin refah seviyesi daha yüksek oluyor. Bu nedenle aslında bu bütün dünyada asgari ücret karşılaştırması biraz zor bir mesele.
Evet, çok fazla parametre değişken var.
Çok fazla parametre var. Satın alma gücü devreye giriyor. O ülkenin refah koşulları devreye giriyor. Ama bu yılki artış üzerinde ben de Hüseyin Bey'le aynı fikirdeyim. Mutlaka siyasi bir sebep var bunun altında. %12'yi bulan artış beklenen bir artış değildi. Ama her iki kesim de bundan mutlu olmadı. TÜİK 1400 evet, rakamını zikretti. Bunun altında yoksulluk sınırıdır dedi.
Evet.
4 kişilik bir aile için. Türk İş 1800 lira civarında olması gerektiğini, bunun altında bir rakama razı olmayacağını ifade etti. Ve bu mevcut asgari ücrete de şerh koydu zaten. Türk İş imzası olmadan asgari ücret hayata geçti. Fakat burada bir önemli noktayı ifade etmek lazım. Bu zikredilen rakamlar 4 kişilik aile için yoksulluk sınırıdır. Bizim asgari ücret belirlememiz ise daha farklı bir sistem üzerinden yürür. Bekar, çocuğu olmayan bir kişi için belirlenir asgari ücret. Dolayısıyla ailesini kapsamaz. Bizim asgari ücret belirlememizde aslında eksik olan iki noktadan bir tanesi budur. Yani maalesef ülkemizde biz şunu biliyoruz. One breadwinner diye tanımladığımız, yalnızca ailedeki bir kişinin çalıştığı aile yapısı çok fazla bizde. Genellikle de bu erkek oluyor ve erkek egemen bir toplum olmamız sebebiyle babanın çalıştığı, eşin ve iki çocuğun veya genellikle iki olmakla beraber bir çocuğun bu gelir üzerinden hayatını sürdürdüğü bir aile yapımız var. Fakat asgari ücretimiz tek kişi üzerinden belirliyoruz. Tek kişinin ihtiyaçları üzerinden belirliyoruz. Aylık olarak konuşuyoruz. Bu rakamlar, söylediğimiz rakamlar aylıktır. Fakat belirlenme esası günlüktür asgari ücretin. Bir kişinin günlük kalori ihtiyacı, belirlenen hizmetler ihtiyacı toplanır. Buna ilişkin bir hesap yapılır. Günlük rakam bulunur ve 30'la çarpılır. Bu şekilde asgari ücretin aylık rakamı bulunur. Dolayısıyla bahsettiğimiz rakamların altında kalmasının nedeni budur. Bu konudaki eksikliğin giderilmesi gerekir. Başka türlü bu rakamlara ulaşılması söz konusu olmayacaktır. İkinci en büyük eksiklik asgari ücretin belirlenmesi noktasında maalesef asgari ücretten yüksek vergi alıyoruz biz ülke olarak. OECD içerisinde en yüksek vergi alan ülkeyiz. Bunu bu yıl aslında çok ciddi bir tartışma konusu oldu asgari ücretle ilgili. Şu konuşuldu: asgari ücretin bütünüyle vergi dışı bırakılması ve damga vergisi de dahil olmak üzere hiçbir vergi alınmaması çok uzun süre tartışıldı. Fakat ne yazık ki tespit komisyonundan bu geçmedi. Bizim bunun önüne geçmemiz lazım. Asgari ücretliden 8.62 TL damga vergisi kesiliyor her ay. Bunun akla mantığa yatkın hiçbir açıklaması yok. Hı-hı. Kanuni bir gerekçesi var damga vergisi kanunu uyarınca. Fakat akla yatkın hiçbir sebebi yok bu damga vergisinin kesilmesinin. 8.6 TL çok düşük bir rakam gibi geliyor. Ama her ay asgari ücretin eline geçen rakamı, tabii, düşündüğümüz zaman bunun bir an önce kaldırılması lazım. Bu iki eksiklik bahsettiğimiz rakamlara çıkmak konusunda ciddi sıkıntılarımız olduğunu gösteriyor.
Şimdi bu arada vergi dışı bırakılması demişken Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakanlık yaptığı dönemde de bir açıklaması vardı. Asgari ücreti tamamen vergi dışı bırakacağız diye hatta anayasaya da böyle bir hüküm eklenmesi söz konusuydu. Dolayısıyla hani o işlem de henüz yasal olarak gerçekleşmedi. O bir an önce gerçekleşirse belki biraz daha en azından istihdam ve sosyal yönüyle bir rahatlama da söz konusu olur. Vaktimiz varsa bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi geçtiğimiz hafta yine bir iş adamıyla sohbet ettik. İşverende daha doğrusu. Ya hani rahat da sohbet ortamıydı. Hani off the record dedim, habere kapalı. Ya asgari ücret belirlendi. Sizin temsilcileriniz de böyle söylüyor, şikayet ediyor ama hani gerçek durum nedir ya? 949 lirayla bir insan geçinebilir mi diye sorduğumda, hani siz işverensiniz, belki yanında da tahmin ediyorum 500-600 kişiyi istihdam eden birisi. Ben de diyor kabul ediyorum, hani 949 lira işçi için çok düşük bir rakam. Ama hani benim cebimden 949 lira çıkmıyor ki diyor. Az önce hocamın da ifade ettiği gibi. Hani şimdi yine Cem hocamın, Cem Kılıç'ın yazısından örnek vereceğim. İşverene toplam maliyeti 1411 lira görünüyor. Hı. Şu an itibariyle 949 liralık asgari ücretin, evet, işverene maliyeti. Çünkü ondan da prim kesintileri var vesaire. Fakat onun bana söylediği şöyle bir şey de var. TEPAV'ın bir araştırması var. Yani tam kriterleri bilmiyorum, parametreleri de bilmiyorum ama sadece verdiği örnekten bahsediyorum. İşte işçinin eline geçen ücret 100 liraysa, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde işverenin cebinden çıkan para 120 lira 130 lira arasında. Çeşitli Avrupa ülkelerinden en yüksek zannedersem Almanya'da, hani orada da çıkan rakam 150-160 lira diyor. Yani bunlar hep ortalama rakamlar söylüyorum, yani ezberimden söylüyorum. Ama diyor, ben diyor bir Türk işveren olarak benim işçime 100 lira veriyorsam benim cebimden giydirilmiş tüm şeyleri hesap ettiğinizde, herhalde kıdem tazminatını falan da hesap ediyor. Hı hı. 208 lira para çıkıyor diyor. Yani bana rakam biraz abartılı geldi. Yani sorgulamadım açıkçası. Ama yani bu işte biraz daha düşünülmesi gerekiyor anladığım kadarıyla. Yani kesimlerin biraz daha fedakarlık yapması gerekiyor. Kuşkusuz tabii kamu maliyesi açısından da önemli. Çünkü oradan devlet vergi alıyor, Maliye Bakanlığı vergi alıyor ki oradan aldığı vergileri de yine sosyal yardım olarak aktarıyor. Gelirlerin önemli bir kısmı o. Dolayısıyla biz yani insanların eline geçen ücret çok düşük olmasına rağmen, hani işveren de diyor şikayetçi, benim de elimden çok para çıkıyor diye. Yani arada bir maliye faktörü var. Biz bunu sadece burada görmüyoruz. Yani hep diyoruz ya, geçen sene petrol fiyatları 120 dolardı. Hatta bugün 50 doların bile altına düştü. Ama geçen sene benzin 4,5 liraydı. Şimdi halen benzin 4 lira. Avrupa'nın en pahalı benzinini biz tüketiyoruz diyor. Bunu hani siyasiler de bundan aslında şikayetçi. Yani ekonomi yönetimi de aslında bundan şikayetçi. Bakanlar da bundan şikayetçi.
Benim asgari ücretle ilgili merak ettiğim bir husus daha var. Acaba sadece asgari ücret alanlar mı asgari ücretin artmasından etkilendi? Yoksa sadece 5 milyonluk bir dilim mi etkilendi? Yoksa bütün Türkiye mi etkilenecek bundan?
Bütün Türkiye etkilendi aslında. Çünkü asgari ücret yalnızca asgari ücretle çalışanları ilgilendirmiyor. Gelir testinden tutun işsizlik maaşına kadar bütün parametreler, pek çok parametre çalışma hayatında asgari ücrete bağlı. Prime esas kazançlar değişiyor. Yurt dışı borçlanması tutarı değişiyor. Doğum borçlanması, isteğe bağlı sigortalık, bunların tamamı asgari ücrete bağlı değişkenler ve asgari ücret artınca maalesef kendi hesabına çalışan küçük esnafın bile ödediği prim miktarı arttı. İsterseniz biraz bunlara değinelim. 1 Ocak 2012'den itibaren gelir testi biliyorsunuz hayatımıza girdi. Bu da doğrudan asgari ücrete bağlı bir düzenleme.
Evet.
Asgari ücretin 1/3'ünden düşük geliri olanlar, eski yeşil kartlı olarak tabir ettiğimiz kesim, prim ödemeksizin sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. Bu tutar 2015 yılının ilk 6 ay için 400.5 TL oldu. Yani aslında şu bir çok önemli bir değişim oldu. Yaşadığı hanede gelir artışı olmamakla birlikte yalnızca asgari ücret yükseldi diye prim ödemeyecek bir grup ortaya çıkmış oldu. Bunlar kim olabilir? İşte biliyorsunuz memur emeklilerin maaşı asgari ücretin artış oranından daha az arttı. Dolayısıyla sadece emekli babasıyla yaşayan bir kız çocuğu 18 yaşını geçmişse eğer 400.5 TL'nin altında geliri olduğu için prim ödemeyebilir. O yüzden aslında genel sağlık sigortasına tabi olarak prim ödeyen kişilerin gelir testini yenilemesi lazım. Aksi takdirde ödedikleri primler boşa ödenmiş primler olabilir. Gelir testinin limitinin değişmesi bu açıdan çok önemli. Prime esas kazanç limitleri yükseldi. İsteğe bağlı sigortalılık yükseldi ama bizim dinleyicilerimizi yakından ilgilendiren konu yurt dışı borçlanması. Hı hı. Yurt dışı borçlanması da biliyorsunuz prime esas kazanca endekslidir. SGK'nın prime esas kazancı da asgari ücretin günlük tutarıyla orantılıdır. Böyle olunca 2015 yılında borçlanmak isteyen, yurt dışı borçlanması yapmak isteyen bir kişi günlük olarak minimum 12.8 TL ödeyecek. Bunu aslında 2014'ün sonlarındaki yayınlarımızda çok konuşmuştuk. Evet. Asgari ücret artacak, borçlanma yapacaklar, bir an önce yapsınlar diye. Çünkü %6 artış beklenmiyordu. Bu artış olunca borçlanma da pahalanmış oldu. Bu açıdan aslında pek çok gösterge değişti. Belki biraz şuna değinmek lazım. Az önce Hüseyin Bey de bahsetti. Asgari ücret üzerindeki vergi yükleri bakımından çok kötü durumdayız. OECD liginin şampiyonuyuz bu anlamda. Bizden sonraki gelen ülke Almanya. Ama bu ülkeleri değerlendirirken refah rejimleri olarak tabir ettiğimiz düzenlemelere bakmak lazım. Almanya bu düzenlemeleri yaparken şunu göz önünde bulunduruyor. Evet, sizden yüksek vergi alıyor. Fakat bunun doğrultusunda kamu hizmeti sunuyor size. Ve bütün ülkedeki refah ödenen primler üzerinden yürüyor. Yani bizim sosyal demokrat refah rejimi olarak tanımadığımız akademik camiada bir sistem söz konusu. Fakat aslında Almanya üzerinde bir konu daha var gündemde. 2015 yılıyla birlikte asgari ücret uygulamayan ülke konumundan vazgeçti Almanya.
Biz de bunu konuşacağız aslında. Az sonra bağlanacağız Almanya Türk Toplumu Eş Başkanı Safter Çınar'a. Ve bu konuyu konuşacağız. Almanya'da 8,5 euroluk saatlik asgari ücret uygulamasını öngören yasa tasarısı yeni yılla birlikte yürürlüğe girdi ve biz de bunu konuşacağız. Şu anda da Sayın Çınar telefon attığımızda. Merhabalar.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Yayınımızda aynı zamanda program danışmanımız Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden Okan Güray Bülbül ve Dünya Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe var. Efendim, Almanya'da yeni bir sisteme geçildi. 8,5 euroluk saatlik asgari ücret uygulamasını öngören yasa tasarısı yeni yılla birlikte yürürlüğe girdi. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Almanya'da bu yasayla birlikte neler değişecek?
Şimdi bu yasanın adı toplu sözleşme özelliğini güçlendirme yasası. Hı-hı. Ama dediğiniz gibi asgari ücreti düzenliyor. Bazı branşlarda asgari ücretler vardı eğer toplu sözleşmeyle yapılmışsa. Başka branşlarda yoktu. Bu şimdi özünde bütün iş alanlarında bir asgari ücret saatte 8,50 euro, 8,5 euro saat, evet, ücretini zorunlu kılıyor. Ama belli aşamalar var, ona belki sonra geliriz.
Evet, ne gibi aşamalar vardır?
Şimdi staj yapan insan için herhangi bir iş yerinde staj yapıyorsa asgari ücret, eğer staj 4 ayı geçiyorsa,
evet,
deniyor. Yani evet, ilk 4 ay ödenmiyor. 4. aydan sonra ödeniyor.
Evet, farklı farklı mesela uygulamalar.
Kısıtlama diyelim. İkincisi, uzun süre işsiz kalmış olanlar için 7. aydan sonra, yani uzun süre işsizmiş, iş bulmuş, ilk 7 ay buna asgari ücret uygulanmıyor. 8. aydan itibaren asgari ücret uygulanıyor.
Evet. Bir de şunu merak ediyoruz aslında, uygulama işveren tarafından da maliyet yükünün artırılacağı yönünden eleştiriliyor. Sendikalarsa uygulamada kurala uyulmayacağından endişe ediliyor. Uygulamada bazı sıkıntılar olacak mı sizce?
Olacaktır, tabii olacaktır. Bunun için de belli denetim mekanizmaları getirilmiş. Bunun denetlenmesi gerekiyor. Şimdi işte ben sendikacı olarak da, eski bir sendikacı olarak konuşuyorum. İşverenler her zaman en ufak bir ücret artışında böyle konuşurlar ama ondan sonra da hiçbir şey söyledikleri gibi iflas etmezler. Bu asgari ücretin de belki bir iki ufak iş yerine böyle bir etkisi olabilir ama genelde işverenlere böyle bir iş yerlerini tehlikeye sokucu bir etkisi olacağını kimse düşünmüyor.
Evet, aylık baktığımız zaman 1000 euro gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Türk parasına çevirdiğimiz zaman gerçekten fena bir rakam değil. Alım gücünü de burada sanırım devreye katmak gerekiyor. Türkiye parasıyla baktığımız zaman Almanya'da 8,5 euro saatlik çalıştığınız zaman alacağınız para en düşük asgari ücret. Bu yeterli midir Almanya'daki alım gücüne bakacak olursak?
Bu soruya cevap vermek şunun için çok zor. Çünkü Almanya'da insanları en çok zorlayan şey ev kiraları.
Evet.
Kimisi %40 yan giderleri dahi %40, %50 hatta kira vermek zorunda. Hı hı. Eğer insanlar uygun, gelirinle dengeli bir kira ödemek durumundaysalar bu tabii kötü bir ücret değil. Ama kira eğer çok ağır bir kira yükü varsa ellerine gerçekten diğer yaşam giderleri için geride çok fazla bir şey kalmayabilir. Hı hı.
Saftar Bey, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarını nasıl etkiler asgari ücrete geçilmesi?
Şimdi şeye bağlı, eğer Alman iş yerlerinde çalışıyorlarsa orada zaten ben çok büyük bir sorun olacağını sanmıyorum. Tabii Türk iş yerlerinde şöyle bir sorun oluyor bir kısmında, küçük işletmeler ve çok fazla işçi yoğun çalışıyorlar. Tabii takdir ne kadar çok iş emeğine dayalı ise iş yeri, bu ücret o kadar maliyetlere yansıyacaktır. Yani orada belki bir takım sıkıntılar çıkabilir. Artık onlar, işverenler kendi koşullarına göre çözüm bulmaya çalışacaklar.
Evet. Efendim, aktaracağınız başka bir husus var mıdır ekleyeceğiniz konuya?
Belki geneliyle ilgili sendikalar uzun yıllardır asgari ücrete karşıydı Almanya'da. Hı hı. Şunun için karşıydı, çünkü asgari ücret devletin toplu sözleşme düzenine bir müdahalesi sonuçta. İyi bir amaçla da yapılmış olsa. Onun için sendikalar uzun zaman böyle asgari ücret önerilerine karşı çıktılar. Ancak Avrupa Birliği'nde iş gücünün serbest dolaşımı dolayısıyla tabii bu iş kabul edilemez bir hale geldi. İnsanlar kısmen saatte 2 oraya 3 oraya çalıştırdılar. Evet. Onun için sendikalar yani gerçeklere boyun eğdi diyelim ve asgari ücreti kabul ettiler. Bu olayın genel çerçevesi. Onun dışında sizin ilk sorunuzda da olduğu gibi sorun bunun nasıl denetleneceği. Çünkü özellikle Almanya dışından işte Romanya, Bulgaristan falan gibi daha yoksul ülkelerden gelen işçiler herhalde haklarını kendileri pek savunmaya cesaret edemeyecektir. Hı hı. Evet. Bunun ancak devlet, belediye denetimiyle düzene sokulması gerekiyor. Bu da tabii zaman alacaktır. Ama umarız zamanla işverenler de buna alışır.
Umarız efendim. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız
teşekkür
için.
Teşekkür ediyorum. Herkese hürmetler.
Sağolunuz. Evet, Almanya Türk Toplumu Eş Başkanı Saftar Çınar bizlerle beraberdi. Sendikanın önemine değindi. Kendisi de bir eski sendikacı olduğu için aynı zamanda. Almanya'da özellikle toplu sözleşmeye karşı bir sıkıntı olacağı için asgari ücret anlaşmasına sendikaların pek sıcak bakmadığını söyledi. Türkiye'de durum nasıldır?
Evet, aslında Saftar Bey'in söylediklerini biraz açmak lazım. Yani asgari ücret sendikaların aslında karşı çıkması çok anlaşılabilir gelmiyor bize. Evet. Türkiye'yi düşündüğümüzde. Evet. Ama aslında durum çok farklı. Şu açıdan zaten Almanya'da sendikalar 8,5 euronun daha üstünde toplu sözleşmeler bağlatıyorlardı. Fakat diğer yandan çok ciddi bir gerçek, özellikle göç dalgasının artması, Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki, Yunanistan'daki, İspanya'daki, Portekiz'deki kriz dolayısıyla Almanya'ya göçlerin başlaması, evet, toplu sözleşme imzalanamayan sektörlerde ücretlerin çok düşmesine neden oldu. Böyle olunca asgari ücret bir gereklilik haline geldi. Çünkü asgari ücret koyduğunuz zaman, biraz önce de bahsettik, sadece asgari ücretle çalışanlar değil, işsizler bile bundan etkileniyor. Türkiye'de işsizlik maaşı bile buna bağlı olduğu için pek çok kesim bundan etkilenmiş oldu. O yüzden aslında bu konudaki çok özür dilerim. Bu konudaki rakam çok önemli konuma geliyor ve Almanya, Danimarka, Avusturya, Finlandiya gibi ülkelerde asgari ücretin olmadığı ülkeleri kastediyorum. Sendikal ilişkiler, endüstri ilişkileri çok gelişmiş olduğu için sendikalar şunu söylüyor. Devlet bize bir sınır koymasın. Şimdi siz 8,5 euroyu sınır olarak koyarsanız işveren diyecek ki size zaten 8,5 euro sınır, bunun üstüne çıkmayalım toplu iş sözleşmesi imzalarken ve yan hakları konuşmaya başlayacaksınız. Sosyal yardımlar, işte bayram yardımları, hı hı, gibi ek yardımları konuşuyoruz. Ülkemizde aynen böyle oluyor. Çünkü bir sektörde asgari ücretin üzerinde bir toplu sözleşme bağlanırsa Diğer yandan teşmil dediğimiz uygulamalar devreye sokulmaya başlıyor.
Benzer bir seviyeye çekiliyor.
Benzer bir seviyeye çekilmenin dışında sendikaların manevra alanı kalmıyor. Hı hı. Çünkü zaten devletin belirlediği bir asgari limit var. Bu limitten toplu sözleşmeler bağıtlanıp işverenler yan haklar konusunda mücadele alanına giriyorlar. Bu da aslında çok önemli. Bizim tartıştığımız asgari ücretle Almanya'daki, Avusturya'daki tartışılan çok daha farklı gördük Safter Bey'in anlattıklarından. Bunun önemli nedeni de aslında şu: asgari ücrette çalışanların oranı. Bu oran düştüğü zaman biz bu asgari ücreti yoksulluk veya işte sosyal yardım bağlamında değil, sendikaların bağıtlayacağı toplu sözleşmelerdeki bir düzey anlamında tartışacağız. Bu çok önemli bir farklılık aslında.
Şimdi az önce ben telefon bağlantısından önce hani kamu maliyesi de bu işi yapmak zorunda. Hani yüksek ya kendisini zorunlu hissediyor dedik, evet. Ama şimdi yayından önce de hocamla sohbet ederken gündeme geldi. Bizde bir de kayıt dışılık oranı var. Her ne kadar TÜİK'in verilerine göre işte %40'lardan daha azaldı. %30 küsürlü rakamlara geldi ama keşke sorsaydık. Almanya'da bir kayıt dışı istihdam,
evet,
var mı?
Evet.
Veya varsa bile çok ihmal edilebilir orandadır.
Aslında ona işaret etti. Yani asgari ücretin denetiminin çok önemli olduğunu söyledi.
Evet.
Almanya'da bundan sonraki dönemde. Bizim de aslında bugün burada tartıştığımız konulardan bir tanesi bu. Yani bu %43 rakamını söylerken hepimiz biliyoruz ki aslında asgari ücretten daha fazla ücret almasına rağmen asgari ücretten gösterilen, sigortaya bildirilen kişiler var.
Yani işçiyi bir nebze anlıyorum. Hani adam çalıştırdığı işçisine asgari ücret ya da kayıt dışı hiç göstermeyebiliyor ama yani TÜİK'in istatistikleri, o alt tablolara baktığımızda yani kendi adına çalışan, hani bir işletmesi olan, para kazanan bir insan dahi kayıt dışı olabiliyor. Yani teknik olarak nasıl bilmiyorum. Yani ancak işportacı vesaire tarzı mıdır ki, ama o da ücret geliri elde, yani ücret geliri elde eden maaşlı olarak çalışanları tamam kayıt dışı şey yapabilirsiniz. Ya 1000 kişi çalışıyorsa sen bunun 800'ünü göster, 200'ünü açıktan para ver. Ha, adam nasıl olsa razı, bana sigorta yapma. Onun yerine bana biraz daha yüksek ücret ver diyor. Ha, tamam, onu bir nebze hani kabul edilebilir ya da mantık alıyor ama hani
bu
kendi
adam
adına.
Zaten müteşebbis.
Evet, bu patron. Şekilde...
Onda
evet.
Da şu devreye giriyor aslında. Çok konuştuk programda. Torba yasayla birlikte biliyorsunuz sosyal güvenlik primlerine af geldi. Dolayısıyla kendi hesabına çalışan vatandaş 10 yıl boyunca kendisini sigortaya bildirmiyor. Zaten hani küçük esnaf olarak ifade ettiğimiz bu grup kıt kanaat geçinen bir grup. Kirasını öderse, evine ekmeğini götürebilecek kadar para kazanırsa mutlu oluyor. Kendisini güvende hissediyor. Bir de kendisine sigorta prim borcu çıksın istemiyor. Fakat yaş ilerliyor. 35, 40, 45 oluyor.
Sağlık sorunları başlıyor.
Sağlık sorunları başlıyor. Hastanelere gidiyor. Bakıyor ki sigortalı çalışanların ödediği rakamla kendisinin ödediği rakam aynı değil. Devreye bu sefer emeklilik giriyor. Emekli olmasına yakın dönemde bakıyor ki emekli maaşı alamayacak. Veya çok düşük rakamlardan prim ödemiş. Emekli maaşı da ciddi oranlarda düşüyor. %45-50'ler seviyesinde aylık bağlama oranları var. Bir bakıyor ki aslında bu durum böyle değil. Kazın ayağı öyle değil bir anlamda. Bir an önce prim ödemeye başlıyor. İşte torba yasada kayıda olup da prim ödemeyenlere ilişkin böyle bir düzenleme çıktı. Bunun nedeni de aslında kayıt dışı istihdamın çok önemli bir nedeni de sosyal güvenlik sistemine dışarıdan yapılan bu tip müdahaleler. Ücretli çalışanlar açısından kayıt dışılığı biz engellemekte son 10 yıldır iyi durumdayız. %27'ler civarında ücretli çalışanlar açısından. Fakat ücretsiz aile işçiliği dediğimiz tarımda çalışanlarda %78'lerde bir oran. Yani özellikle kadınlarda %97'ye çıkıyor. Yani tarımda çalışıp ücret almayan, annesinin babasının tarlasında
gizli çalışanlar,
bu tip faaliyet yapanlar zaten hiç sigortaya bildirilmiyor. Bunun da aslında bir nedeni var. Bazen eleştiri alıyorum bunu söylediğim zaman ama mutlaka söylemem lazım. Türk sosyal güvenlik sistemi maalesef kadını çalışmayan eş olarak tanımlar. Dolayısıyla tarla sahibi olup kendi primini ödeyen bir kişinin eşine sağlık hizmetini sigorta doğrudan sağlıyor zaten. Bu açıdan bu arkadaşın gidip bir daha kendisini sigortaya bildirip prim ödemesini beklemeyiz. Fakat bu kişi aslında çalışıyordur ve kayıt dışıdır. Dolayısıyla hem sağlık hizmetleri bakımından hem emeklilik hakkı bakımından kayıt dışılık çok önemlidir. Asgari ücret daha da önemlidir. Çünkü bahsettik, bütün bu prim ödeme rakamları 1 Ocak 2015'ten itibaren değişti. İşsizin alacağı rakam değişti. Engelli ikramiyesi değişti. Prime esas kazancın istisnası tutulacak. Yemek parası değişti. Çalışan dışında herkesin aslında bir şekilde ucuna dokundu bu asgari ücretteki değişiklik.
Evet, son olarak toparlayacak olursak konuyu, asgari ücrette vergi dışı bırakılmalı, vergi sıkıntısı var, damga vergisi dediniz. Bunun dışında ne kadar yeterli olmasa da yine de artışlar oldu, hem de uzun zamandır olmadığı kadar büyük artışlar oldu, yüksek artışlar oldu. Ekleyecekleriniz var mıdır Sayın Gökçe?
Vallahi ben yine kayıt dışılıkla ilgili iki cümle daha söyleyeceğim. Yani Türkiye'de kayıt dışı oranı, ekonomi oranı ya da istihdam oranı bu kadar yüksek olmasa eminim ki biz bunları tartışmıyoruz. Hatta hani hocam da Avrupa ülkeleriyle karşılaştırmalar verdi. Birçok belki de onun daha üzerinde ücret ödenebilecek durumda. Ama zaten devlet yeterli primi elde edemediği için hani Maliye Bakanlığı'nın bir deyimi vardır. Eski Kemal Unak'tan da çok sık kullanırdı eski bakan. İşte kümesteki kazlar hikayesi. Yani devlet yakaladığından vergisini alıyor ama yakalayamadığı, denetim yapamadığı oranlarda vergi de çok düşük aldığı için, hiç alamadığı için biz bugün bunları tartışıyoruz.
Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Dileriz ki herkese hayırlı olur bu yeni gelişmeler. Değerli dinleyenler, program danışmanımız Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden Okan Güray Bülbül'dü ve Dünya Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe de bizler beraberdi. Tekrar ağzınıza sağlık diyoruz. Bu hafta 2015'in ilk programında asgari ücreti konuştuk. Haftaya bir başka konuyla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
Ekmek olur alın teri.